Ayrım 12, sayfa 141. 8. kısım. Strahan özel bürosunda oturmuş Rob'a mektup yazıyordu. Hoppo emirden sonra hizmetçilerin geri gelmesine izin vermişti. Uşaklar maymun saatine kadar kalabileceklerdi. Strahan Rob'a üzülmemesini, Hong Kong'a iyi haberlerle döneceğini yazmıştı. Kendisi gecikse bile Rob toprak satışına gitmeli, kararlaştırdıkları araziyle Brock ne sürerse sürsün o tepeyi almalıydı. Strahan arkasına yaslanıp gözlerini ovuşturdu. Büyük saat iki kez çalınca oymalı masasının başından kalkarak Portekizli katiplerin emrinde fabrikaya girip çıkan Çinli hizmetkarlara bakmaya gitti. Manuel de Vargas, "Neredeyse işimiz bitmek üzere Bay Strahan," dedi. Kır saçlı, yaşlıca, soluk benizli, son derece gururlu bir Portekizliydi. 11 yıldır da soylu evin baş katibiydi. Yorgun yorgun ekledi. "Ne zaman isterseniz gidebiliriz."
"Bir şeyin yok ya Vargas."
"Biraz yorgunum senyor. Ama yerleştikten sonra rahat ederiz. Çok kötü bir gün bu. Türlü türlü söylentiler var. Yolda bizi kıstırıp öldüreceklerini söylüyorlar. Doğudan tümüyle atılacakmışız. Başka bir söylentiye göre bir ay sonra her şey düzelecekmiş. Hatta kantonda 40 lak gümüş bulunduğuna dair de bir dedikodu çıkmış." Strahan gülümsedi. "Kuangrung havalisinde bile bu kadar gümüş bulunmaz." "Tabii budalaca fakat hoş sözler. Sözde gümüşü Joe Hong tüccarları imparatoru yumuşatmak için aralarında toplamışlar." "Saçma, kimse bu kadar çok gümüşü bir yere saklayamaz. Çin'in bütün haydutları oraya saldırır." "Strahan bu mektubu al ve elinle Bay Rob'a ver," dedi. "Sonra Macao'ya geç. Orada işçi toplayacaksın. İnşaat işçileri olmalı. 2 hafta sonra onları Hong Kong adasına istiyorum. 500 adam."
"Evet senyor."
Vargas içini çekerek Strahan'ın daha ne kadar süre bu oyuna devam edeceğini düşündü. "Hepimiz soylu evin bittiğini biliyoruz. 500 adam. Toprak alacak paramız yokken neden adama ihtiyacımız olsun?" Sonra fikrini açıkladı.
"Bu zor olacak senyor."
"Gerekirse 2 misli gündelik ver. 500 adam istiyorum. Hem de en iyilerinden."
"Evet senyor."
Strahan acı bir gülüşle ekledi. "Eğer onlar için para bulamazsak Brock seni aç bırakmaz. Tersine iyi para verir."
Vargas büyük bir gururla, "Ben kendi işimi düşünmüyorum," dedi. "Sadece soylu evin geleceği beni endişelendiriyor. Soylu evin sona ermesini istemiyorum."
"Biliyorum Vargas, sen bana çok iyi hizmet ettin. Sana teşekkür ederim. Şimdi bütün katipleri alıp git. Ben Mouse ve adamlarımla geleceğim. Bütün katipler tekneye binince sen her yeri kilitlersin."
"Emredersiniz, Tanrı sizinle beraber olsun senyor."
"Seninle de Vargas."
Strahan alandan geçerek nehre baktı. Kendi lorkası 12 metre uzunluğunda çift direkli rahat bir tekneydi. Mouse daha şimdiden kıç tarafa yerleşmişti. Onunla birkaç kelime konuşan Strahan rıhtıma doğru giderken Amerikan fabrikasından çıkan uzun boylu Çinli hamalı görerek döndü.
"Ve hey sen Amerikalı ne yapar?" diye seslendi.
Cooper geniş hasır şapkanın altından küfretti.
"Allah kahretsin Tayvan, hemen tanınıyor muyum?"
"Boyun çok uzun oğlum."
"Gelip sana iyi yolculuklar dilemek istedim. Bilmiyorum bir daha ne zaman görüşeceğiz. 30 günüm var tabii."
"Ama bunun bir işe yarayacağını da sanmıyorsun değil mi?"
"Bunu 30 gün sonra anlayacağım nasıl olsa."
"Ha, bu arada bizim için 4 milyon kilo çay al."
"Neyle alayım Tayvan?"
"Çayı her zaman neyle alıyordun?"
"Biz senin acentanız tabii Tayvan. Daha 30 gün öyle. Ama gümüş olmazsa çay alamam. Brock'la bir yolunu bulup anlaşmanızı isterdim."
"Strahan ben haber yollayınca acele ve büyük miktarda çay alacaksın," dedi.
"Sen gidince eskisi gibi olmayacak Tayvan. Eğer gidersen hepimiz biraz zarar edeceğiz. Bir bakıma gitmeni istiyorum da sen bu piyasanın en büyük kazancını elinde tuttun. Artık denizler hepimize açık olmalı."
Cooper Strahan'ın omuzu üstünden Brock'la Gort'un geldiğini görmüştü.
"Eğer Brock Hong Kong'a erişmezse istediğin zaman da elde etmiş olursun Tayvan."
"Yani küçük bir cinayet mi öneriyorsun?"
"Bu küçük değil, çok büyük olur Tayvan. İyi günler Bay Brock."
"Brock sen olduğunu anlamıştım," diye mırıldandı. "Bizi geçirmeye gelmen çok hoş."
Strahan'a baktı.
"Yola çıkıyor musun?" Evet, Whampoa'ya kadar Gorta teknemin kıçını göstereceğim. Sonra Çin bulutunda Hong Kong'a kadar yine her zamanki gibi önden gideceğim tabii. Gort'un küfrettiğini görünce gülümsedi. Ama seninle yarışmanın bir anlamı yok. Gemici olarak sen kürek çekmeye bile layık değilsin. Eğer baban olmasa bütün Asya senin haline güler. Gort yine küfrederken Brock gürledi. Tut dilini. Oğlunun Struan'ın şahsına ağır bir laf söyleyeceğini anlamıştı. O zaman da Struan Gort'u düelloya çağıracaktı. Neden oğlumun damarına basıyorsun ahbap? Damarına bastığım yok, sadece gerçeği söylüyorum. Ona gemicilikle beraber biraz terbiye dersi de versen iyi edersin. Brook kendini tuttu. Henüz Gort Struan'la boy ölçüşecek halde değildi. Bir iki yıl sonra oğlu daha tecrübeli olunca durum değişecekti. Hem düşmanın yerde yatarken onun karnına tekme atmak İngilizliğe yakışacak bir şey değildi. Struan o haldeydi şimdi. Dostça bir yarış. 100 sterlin oğlumun seni geçeceğini söylüyor. Struan Gort'un damarına bastı. 20.000 sterlin. Hem senin değil onun parası. Parayı nasıl ödeyeceksin Taipan? Oğlunun bu sözlerini duyunca Brock onun aptallığına fena halde kızdı. Hemen araya girdi. Şaka ediyor Dirk, 20.000 olsun. Struan için için sevinirken bakışları çok soğuktu. Madem sen öyle diyorsun, bunu şaka olarak kabul ediyorum Tyler. Sonunda oltadaki yemi yutmuşlardı. Gort ve Brock son sürat Hong Kong'a gideceklerdi. 20.000 sterlin büyük paraydı ama Çin bulutuna yerleştirilip güvenceye alınacak 40 lak gümüş yanında hiçbir şey sayılmazdı. Brock'u böylece başından atacaktı. Tehlikeli bir oyun olmuştu bu. Gort çok ileri gitmişti ve az kalsın kan dökülecekti. Gort'u öldürmek de kolaydı. Elini Cooper'a uzattı. 30 günlük vadeni unutmayacağım. El sıkıştılar. Struan Gort'a baktı. Hong Kong'daki bayrak direğine ilk erişen. İyi yolculuklar Tyler. Sonra kıyıdan ayrılmış olan Lorca'sına işaret etti. Güverteye atlayıp dönerek kıyıdakilere alaylı alaylı el salladı. Brock az sonra Struan'ın Lorca'sına baktı. Bu nehrin ortasındaydı ama Struan görünürlerde yoktu. Struan'ın adamları halatlara asılmış yelkenleri çekiyorlardı. Bir sampan Dirk'ün Lorca'sından ayrılarak Vargas'ınkine doğru gitti. Brock, Dirk bu kadar çabuk ayrılmaz diye düşündü. Sonra rıhtıma bakınca Vargas ve bütün katiplerin orada olduklarını gördü. Onların Lorca'sı da henüz bağlıydı. Hayır, Dirk böyle bir şey yapmaz. O katiplerinden önce yola çıkmaz. Dirk'ün böyle konularda acayip düşünceleri vardır. Struan Sampan denilen dibi düz büyük Çin kayığının kamarasına gizlenmişti. Tekne Vargas'ın Lorca'sına yaklaşırken Struan hasır şapkayı burnuna doğru eğip kapitone Çinli ceketine daha sıkıca sarıldı. Sampan'ın sahibi ve ailesi onun farkında değilmiş gibi davranıyorlardı. Çünkü onlara bir şey görmemeleri ve işitmemeleri için bol para verilmişti. Bu durumda Maus'la yaptığı plan en uygunuydu. Maus'a Whampoa adasının 13 mil açığında demirli olan Çin bulutuna giderek Kaptan Orlov'a pupa yerken kantona gelmesini ve bu arada Brock'a da gözükmemesini söylemesini emretmişti. Struan da o arada gümüş dolu Lorca'yı bekleyecek ve en uzun rotayı izleyerek buluşacakları adanın güneyine gelecekti. Mermer Pagoda'nın yakınında buluşacaklardı. Mermer Pagoda 60 metre yüksekliğindeydi ve kolayca gözüküyordu.
Maus, fakat neden Taipan diye sormuştu. Bu tehlikeye atılmaya ne gerek var?
Ama Struan ona cevap vermemişti. Sampan rıhtıma gelince Struan hazırlamış olduğu küfeleri yüklenerek iki büklüm tekneden indi. Kalabalıktan geçerek bahçeye daldı. Kimse ona bakmamıştı. Binaya girince küfeleri atarak koşa koşa yemek salonunun penceresine gitti. Perdelerin arasından usulca baktı. Tekneler uzaklaşıyorlardı.
May may merhaba Taipan dedi.
Kadın yine o pis hoplo pantolonuyla kapitone ceketi giymiş fakat yüzünü kirletmemişti. May may bir yastığın üstüne diz çökmüştü. Ahkip ayağa kalkıp selam verdikten sonra bohçaların yanına çömeldi. May may başka bir yastığı ve açılmış tavlayı işaret etti.
Eskisi gibi aynı paraya oynayacağız heya.
Yastığa oturdu.
Kalçalarım hala acıyor. Ay heya bu kez seni yenip paramı alacağım.
Masum bir tavırla sordu.
Borcum ne kadar? 14.000 mi?
İyi hatırlıyorsun. Struan'da oturup zar çanağını aldı. Dört oyun, sonra uyuyacağız. Önümüzde uzun bir gece var.
Zarları atınca may may küfretti. Ne josun var senin, düşeş.
Kendisi de zarları attı. Yine çift altı gelince sevindi.
Çift altı atana hayranım.
Struan'a sordu may may. Hayran olmak ne demek?
Beğenmek, sevmek.
Ya sevmek? Struan gülünce gözlerinin etrafı karıştı.
Yine aynı tartışmaya girişecek değilim.
Bir kez sevginin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Ama Çinlilerde Avrupalıların anladığı, aşkı ifade eden bir sözcük yoktu. Struan büyük saat 11'i çalarken uyandı. Karışık rüyalar görmüştü. Uyumak istiyordu ve çok yorgundu ama yine de alana baktı. Gece olmadan askerler alanı boşaltmışlardı. Ay ışığında gölgeli alan bomboş duruyordu. Oturup beklemeye başladı. Yarım saat sonra maymayla ahgibin kaldıracaktı. Artık Jin Kuan'ın planının bir bölümünü anlıyordu. Tise'nin gözden düşmesi gerçeği ortaya koymuştu. Yine savaş olacak ve İngilizler yeneceklerdi. Yine ticaret başlayacak fakat 8 kural kabul edilmeyecekti. Ondan sonra her tüccar kendi başının çaresine bakacaktı. Jin Kua 30 yıl için kendi iş ilişkilerini sağlama bağlıyordu. Çinliler böyleydi. Hemen kazanacakları parayı değil, yıllar boyunca gelecek olanları hesaplardı. Fakat Jin Kua'nın asıl istediği neydi? Neden Hong Kong'da toprak almak ve bir oğlunu barbar gibi yetiştirmek istiyordu? Bunun ne yararı olacaktı? Sonra kendisinden o 4 kırık paraya karşılık ne istenecekti? Struan daha sonra Brock'la oğlunu düşünmeye başladı. Onlara ne yapmalıydı? Bir an rıhtımda Gort'u tepelemeyi düşünmüştü. Bir kelime daha söyleseydi Gort'u düelloya çağıracaktı. Şerefi bunu gerektirirdi. Gort'u bıçakla ya da kırbaçla öldürebilirdi. Saat tekrar çalınca maymayı kaldırdı. Genç kadın bir kedi gibi uzun uzun gerindi. Ahgip bu arada kalkmış bohçaları topluyordu. Maymay Lorca geldi mi diye sordu.
Hayır ama aşağıya inip hazır bekleyebiliriz.
Maymay kadına bir şey söyledi. Ahgip onun topuzunu açıp taradı ve adi kadınlarınki gibi arkadan bir parça kırmızı kurdeleyle bağladı. Maymay da elini tozlara batırıp yüzüne sürdü.
Senin için neler yapıyorum Taypan? Bu pislik cildimin güzelliğini bozacak. Bunu düzeltmek için çok gümüş gerek. Ne kadar vereceksin he ya?
Haydi oradan.
Ses çıkarmadan aşağıya indiler. Nehirdeki ev olarak kullanılan sampanlarda ışıklar vardı. Hayat normal şekilde devam edermiş gibiydi ama alan boştu. Ay ışığında boş alandan geçerken görüleceklerdi. Saat gece yarısını çaldı, may may esnedi.
Belki Lorca güneydedir.
Evet, bir saat daha bekleyip sonra bakarız.
Gece tam bir de akıntıya kapılmış gelen Lorca'daki iki feneri seçti. Tekne çok uzakta olduğu için kırmızıya boyalı gözü göremiyordu henüz. Soluğunu tutarak bekledi. Lorca ağır ağır geliyordu ve suya fazla batmış olması iyi işaretti. Çünkü gümüş epey ton tutuyordu. Tekne mahallenin kuzey ucunu geçtikten sonra birdenbire rota değiştirip rıhtıma yanaştı. Çinli mürettebattan iki kişi fırlayıp halatları bağladılar. Bir başka Çinli başa gidip lambayı söndürdü ve tekrar yaktı. Daha önceden kararlaştırdıkları işareti alan Struan rahatladı. Yarı karanlıkta bir tehlike olup olmadığını anlamak için etrafına bakındı. Bir şey göremeyince tabancalarını kontrol ederek beline taktı. Usulca aşağıya indiler. Struan ön kapıyı açıp sessiz sedasız onları bahçeden geçirdi. Fakat alandan hızla geçerlerken sanki yüzlerce göz onları seyrediyormuş gibi geldi ona. Lorca'ya erişince Struan kırmızıya boyalı gözü, baş tarafta duran ve kendisini Jin Kua'ya götürmüş olan adamı gördü. Maymay'ın tekneye binmesine yardım etti. Ahgip hemen Lorca'ya zıplayıverdi.
''Adam bu iki inek çocuk ne dedi, olmaz.''
''Struan, senin adın ne olur?'' diye sordu.
''Wung, heya.''
''İnek çocuk benim.''
''Tamam, Wung.''
Wung Maymay'ın minicik ayaklarını görmüş ve gözleri kısılmıştı. Çinli geniş şapka dolayısıyla Maymay'ın yüzünü seçemiyordu. Ama Struan onun kadına bakışını ve duraklayışını hiç beğenmemişti. Yumruğunu sıkıp sert bir sesle ''Halatları çözün!'' diye kökredi. Wung emir verdi. Halatlar çözülünce Lorca kıyıdan ayrıldı. Struan Maymay'la Ahgip'i aşağıya indirdi. Kıç taraftaki kameranın kapısını açtı. İçeride 5 Çinli vardı.
Onlar istemeye istemeye kalkıp çıktılar ama maymayı iyice süzmüşlerdi. Onlar da kadının ayaklarını fark etmişlerdi tabii. Kamara küçüktü ve 4 ranza ile kaba bir masa ve banklar vardı. Wung hala kapıdan maymayı süzüyordu.
''Bu inek çocuk ne, olmaz!''
Strun onu aldırmadı. ''Maymay, sen kitle kapı heya, ben kapı çalınca aç, olur?''
''Olur efendim.''
Struan dışarı çıkıp Wung'a işaret etti. O sırada kamera kapısının sürgüsünün itildiğini de duydu.
Ambara!
Wung onu hemen aşağıya indirdi. 40 sandık ambarın iki tarafına dikkatle dizilmişti. Aralarında geçecek kadar da bir yol bırakılmıştı.
Struan sordu, sandıkta ne var heya?
Wung şaşırmış gibiydi.
Sen ne söyler heya? Master Jin Kua ne söylerse o.
Kaç kişi bilir bu?
Sadece ben. Hepsi bilse aye yah.
Wung parmağıyla boynunu keser gibi bir işaret yaptı. Struan homurdandı, kapıyı kolla. Gidip sandıklardan birini bir demir çubukla açtı, gümüşlere baktı. Sonra tuğla biçimindeki gümüş külçelerden birini eline aldı. Wung'un heyecanını hissetmişti. Kendi heyecanının daha da artmasına neden olmuştu bu. Gümüşü koyup sandığı kapadı.
Wung, o inek çocuk için ne diye sordu.
İnek çocuk benim, bitti. Struan sandığın kapağını iyice mıhladı. Sonra güverteye çıkarak donanıma ve yelkenlere baktı. Başa ve kıça 2 kiloluk gülleler atan toplar konulmuştu. İkisinin de doldurulmuş olup olmadığını kontrol ettikten sonra barut fıçısına da bir göz attı. Dolu ve barut da kuruydu. Wung'a mürettebatı güverteye toplamasını emretti. Teknede 8 adam vardı. Eline bir tabanca alarak Wung'a, ''Söyle onlara'' dedi, ''Bütün bıçak ve bumbumlar hemen güverteye.''
Wung itiraz etti. Ayyayyah olmaz. Nehirde çok korsan çok.
Struan'ın yumruğu adamın boğazına inerek onu küpeşteye yapıştırdı. Gemiciler hiddetle söylenerek saldırmaya kalktılar. Ama Struan'ın kaldırdığı silahı görünce cesaretleri kalmadı.
Struan buz gibi bir sesle tekrarladı. Bütün bıçak, bütün bumbum güverteye.
Wung güç bela kalkıp bitkin bir sesle bir şeyler söyledi ve tatsız bir sessizlikten sonra kendi bıçağını güverteye attı. Diğerleri de istemeye istemeye onu taklit ettiler. Struan daha sonra adamlara arkalarını dönmelerini emredip hepsinin üstünü teker teker aradı. 3. adamda küçük bir tabanca bulunca bunun kabzasını Çinli'nin kafasına indirdi. 4 bıçak daha güverteye atıldı. Struan göz ucuyla bakınca Wung'un küçük bir savaş baltasını suya attığını gördü. Adamları aradıktan sonra silahları toplayarak hepsine güvertede kalmalarını emretti. Sonra Lorca'yı baştan aşağı aradı. Aşağıya gizlenmiş kimse yoktu. Talih yardım ederse şafak sökerken Çin bulutuyla buluşacaktı. Struan kameraya gidip Maymay'a kapıyı açtırdıktan sonra ona da bir tabanca verdi.
''Bunu nasıl kullanacağını biliyor musun?'' diye sordu.
''Ben neden tabanca kullanacakmışım? Ben uygar ve korkak bir kadınım. Çok güzel olduğumu da kabul ediyorum ama silah olmaz.''
Struan ona silahı nasıl kullanacağını gösterdi.
''Benden başkası kameraya girerse onu vurursun.''
Elinde başka bir tabancayla yukarıya çıktı. Lorca orta kanala girmişti şimdi. İyice suya batmış ağır yüklü tekne saatte 4 mil yapabiliyordu. Gökyüzü Struan'a havanın çok güzel olacağını haber veriyordu. Fakat rüzgarın daha azalacağını anlamıştı. Bu hızlarını daha da kesecekti. Fakat endişeli değildi. Bu sularda o kadar sefer yapmıştı ki her girintiyi, her kayayı, her burnu biliyordu. Struan teknede olduğu için mutluydu. Mermer pagodaya olan yolculuk başladığı için de öyle. Lorca'nın hareketlerini uyarak kendisi de hafif hafif sallanıyordu. 1,5 saat kadar yol aldılar. Nehirde giden taşıtların yakınından uzağından geçiyorlardı. Ama Struan birdenbire rüzgar yönünden üstlerine doğru gelen büyük Lorca'yı gördü. Brock başta duruyordu. Struan eğilip dümenciyi yana itti. Wung ve dümenci heyecanlı heyecanlı Çince konuşmaya başladılar. Bütün Çinliler Struan'ı seyrediyordu artık. Struan dümeni sancak tarafına kırarak Lorca'nın dümene hemen uyması için dua etti. Sonra uzaktan gelen Brock'un sesini duydu.
''Dümeni sancağa kır, tamam.''
Aynı anda Struan'ın Lorca'sının yelkenlerindeki hava da boşaldı. Struan dümen kırarak dönmek istedi ama Brock'un Lorca'sı hızla bordasına yaklaşmıştı. Struan, Brock'un adamlarının kendi teknesine kanca taktıklarını ve bunların tuttuğunu görünce tabancasını çekti. Brock yalandan şaşırmış gibi
''Aa bizim dörtmüş'' diye bağırdı.
Adam küpeşteye dayanmış memnun memnun gülüyordu. ''Çengel atmak korsanlığa giren bir harekettir Brock.'' Struan Wung'a bir bıçak fırlattı. ''Çengel iplerini kes, çabuk, çabuk.''
''Brock haklısın oğlum.'' diye cevap verdi. ''Çengeller için özür dilerim. Senin Lorca'nın çekilmeye ihtiyacı olduğunu sandım. Kıçta senin bayrağını görmedim. Yoksa bayrağından utanıyor musun?''
Struan Brock'un mürettebatının silahlı olduklarını ve saldıracak yerlerde beklediklerini de gördü. Gort kıç güvertede döner bir tüfeğin yanında duruyordu. Silah ona çevrilmemişti ama Struan bunun ateşe hazır olduğunun farkındaydı. ''Bir daha sefere tekneme çengel atarsan seni korsan sayar ve kafanı patlatırım.''
''Teknene gelmeme izin var mı Dirk?''
''Evet.'' Brock küpeştenin aralığından geçip tekneye atladı. Üç adam onun peşinden gelmek için küpeşteye çıktılar. Ama Struan silahını kaldırıp haykırdı. ''İzin almadan tekneme gelenin canını cehenneme gönderirim.''
Adamlar oldukları yerde kaldılar. Brock alaylı alaylı güldü.
''Doğru, deniz yasası budur. Bir kaptan istediğini davet eder, istemediğini etmez. Yerinizde kalın.''
Struan Wung'u öne itti. ''Çengel iplerini kes.'' Korkan Çinli koşup çengel alatlarını kesmeye başladı. Gort döner tüfeği ona doğru çevirince Struan genç adama nişan aldı. Brock sert sesle ''Dur Gort!'' diye haykırdı. Deniz yasası Struan'dan yanaydı. Çengel atma korsanlık sayılıyordu. İzin istemeden tekneye çıkmak da öyle. İngiliz yasaları içinde bunun kadar dikkatli izleneni yoktu. Korsanlığın cezası da asılmaktı. Wung son alatı da kesince lorkalar birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Brock'un lorkası 10 metre kadar açılınca Struan gürledi. ''İzin almadan 15 metre yakınıma gelirseniz sizi korsanlıkla suçlarım.'' Sonra küpeşteye dayandı. ''Ne oluyor kuzum Tyler?''
Brock sakindi.
''Ben de sana aynı şeyi sorabilirim Dirk. Dün senin o sampanla karaya çıktığını gördüm.''
Tek gözü fenerin ışığında parıldadı.
''Çinli hamal kılığındaydım ve tekrar fabrikaya girdin. Kendi kendime tuhaf dedim. Belki bizim Dirk çıldırdı. Ya da Dirk'ün sağ salim kantondan çıkabilmesi için yardıma ihtiyacı var. Onun için akıntıyla uzaklaştık ve dönüp mahallenin kuzeyinde demirledik. Sonra senin bu pis tekneye bindiğini gördük. Sen ve iki karı.''
''Ne yaptığım sadece beni ilgilendirir.''
''Evet, doğru.''
Struan'ın kafası hızla çalışıyordu. Brock'un lorkasının kendisininkinden hızlı, adamlarının tehlikeli ve iyi silahlanmış olduklarını biliyordu. Tek başına onlarla savaşamazdı. Kendisine bu kadar güvenip etrafa gözcü koymadığına pişman oldu. Brock'un elinden nasıl kurtulabilirdi? Bunun bir yolu olmalıydı. Brock karanlıkta teknemi batırabilir. Sağ kalsam bile bir şeyi kanıtlayamam. Brock bunun bir kaza olduğunu iddia eder. Sonra maymay da yüzmesini bilmiyor.
Bu eski tekne çok suya gömülmüş. Yoksa su mu alıyor? Belki de yükün ağırlığından böyle batıyor.
Kafandan geçen nedir Tyler?
Söylentiler oğlum. Dün sabah duyduğum söylentiler. Biz ayrılmadan önce Tise'nin gümüşünden söz ediyorlardı. Bunu duydun mu?
Pek çok söylenti vardı.
Evet, fakat kantonda bir kralın fidyesi olacak kadar gümüş bulunduğunu da söylediler. Ben de senin geri döndüğünü görünce bunu düşünmeye başladım. Bunu çok ilginç buldum. O 20.000 sterlinlik iddiadan sonra gece vakti bir hırsız gibi ağır bir lorkaya bindin. Ters kanaldan güneye doğru gittin.
Brock şiddetle kafasını kaşımaya başladı.
İhtiyar Jinko orada yoktu değil mi?
Evet, kendisi kantonda değildi.
İhtiyar Jinko senin köpeğindir. Brock pis pis güldü. Yani o senin adamın değil mi?
Ne demek istiyorsun?
Acelemiz yok oğlum. Brock kendi lorkasının burnuna baktı. Bizimki burnu hafif bir tekne değil mi?
Adam teknenin burnundan uzanan 30 santim kalınlığı ve genişliği olan 2 metre boyundaki demir şişi kastediyordu. Bu tam su kesiminin altındaydı. Struan yıllar önce bir tekneyi delmek ve batırmak için bu mahmuzu icat etmişti. Brock ve birçok Çin tüccarı da bunu benimsemişlerdi.
Doğru, hem biz ağırız fakat silahlarımız bize yeter. Görüyorum, kıç ve başta top fakat döner silahınız yok.
Gergin bir hava esiyordu şimdi.
5 gün sonra senin senetlerin vadesi geliyor değil mi?
Evet.
Onları karşılayacak mısın?
5 gün sonra anlarsın.
40-50 lak gümüş tonlarca külçe demektir.
Herhalde öyledir.
Gort'a sordum. Der, kötü Joss'la karşılaşırsa ne yapar dedim. Gort bunu değiştirmeye çalışır diye cevap verdi. Fakat bunu nasıl yapar dedim. Borç olur dedi. O zaman senin kimden borç alabileceğini düşündüm. Dark oğlum, aklıma Jin Kua ve Tisen geldi. Ama artık Tisen de Jin Kua'da mahvoldular. Teknemde iki kadın var. Onları memnunlukla Vanpua ya da Macao'ya kadar götürebilirim. Sen nereye dersen oraya.
Onlar bu tekneyle gidiyorlar.
Evet ama bu eski tekne batabilir. Kadınların boğulmalarını istemem.
Biz batacak değiliz Tyler.
Brock gerindi, sonra bağırarak kendi lorkasından büyük kayığı istedi. Üzgün bir tavırla başını salladı.
Pekala oğlum, kadınları teknemle götürmeyi önerdim. Seni de öyle tabii. Bu tekne denize dayanacak cins değil, hem de hiç dayanmaz.
Bu sularda çok korsan var. Bir gemi yaklaşırsa toplarımı kullanacağım.
Akıllılık edersin Dirk. Fakat gecenin karanlığında yolumda giderken önde bir gemi görür ve yolundan çekilmek istersen, o beni top ateşine tutarsa o zaman kendisini korsan sanır ve tekneyi batırırım. Doğru değil mi?
Eğer ilk ateşten sonra sağ kalırsan tabii.
Evet, hain bir dünyada yaşıyoruz. Topla ateş etmek doğru değil.
Büyük sandal Lorca'nın bordasına yaklaştı.
Teşekkür ederim Dirk. Şimdilik bir bayrağın varken onu çekmene bak. O zaman böyle tatsız hatalar olmaz. Çengeller için özür dilerim. Hong Kong'da görüşürüz.
Brock Lorca'nın yanından atlayıp büyük kayıkta durdu. Eliyle işaret edince adamları küreklere yapıştılar ve sandal hemen uzaklaştı. Wong titreyerek sordu.
Tek göz efendi ne ister?
Çinliler Brock'un teknesi yüzünden dehşete kapılmıştı.
Ne düşünürsün heya? Dediğimi yap, ölmek olmaz. Şimdi çabuk çabuk bütün yelkenler fora.
Cesaretlenen gemiciler fenerleri söndürüp rüzgarda yelkenleri şişirerek uzaklaştılar. Brock kendi lorkasına döndüğü zaman karanlıklara baktı. Birçok lorka arasından Struan'ınkini seçemiyordu. Gort'a onu görebiliyor musun diye sordu.
Evet baba.
Ben aşağıya iniyorum. Eğer sen bir lorkayı kazara şişleyecek olursan çok üzülürüm. Çok çok fena olur bu.
Gümüş teknede mi?
Brock şaşırmış gibi.
Gümüş mü Gort diye sordu. Ne demek istediğini anlamıyorum.
Sesini alçalttı. Yardıma ihtiyacın olsa beni çağır. Ama o bize ateş edene kadar top kullanmak yok. Ona karşı korsanlık edecek değiliz. Zaten adımızı korsana çıkarmamızdan memnun olacak çok düşmanımız var.
Gort iyi uyu baba dedi.